Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bu hafta müzikte iz bırakanlarda çok değerli ve çok önemli bir orkestra şefimiz var. Sayın Orhun Orhon, hoş geldiniz efendim.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Ne güzel sizi programımızda görmek.
Benim için de öyle.
Konuk etmek.
Yaz sonunda.
Evet.
Hızlı bir başlangıç olmuş oluyor sezona böylece.
Kesinlikle. Evet, öncelikle müziğe nereden başladınız, nasıl başladınız onunla başlayalım programımıza. Evet, dinleyicilerimiz
sizi. Müzik macerasına nasıl başlandı?
Tanısınlar.
Ailede müzisyen var mı, onların önerisiyle mi oldu, onların güdülemesiyle mi oldu, yoksa ne bileyim ben ille de müzisyen olacağım öyle mi oldu?
Nasıl biraz oldu? Biraz hepsinden yani daha doğrusu yani çocukluktan beri seslere şeylere bir ilgim merakım olmuştu fakat işte... Ortaokuldayken ben annem beni zorla ağlıya ağlıya org kursuna yolladı. O zaman modaydı öyle işler. Ondan sonra işte gittik aldık falan derken ben kendi kendime işte fa anahtarı öğrendim. Çalmaya başladım. Yavaş yavaş sevdik. O zaman işte okuduğum okulda müzikal söyleme gibi şeyler vardı. Oralara katıldık. Sonra ben hani müzik okumaya karar verdim. Besteler yapmaya başladım. Bir şey oldu falan filan.
Yaşınız kaç o zaman?
Nasıl diyeyim, bu hani org kursu periyodu böyle 11-12 yaşlarından başlayıp 18'e kadar gelen zamanda.
Evet, o yaşlarda başladı. Aynen.
Oradan başladı, sonra dedim ki ben müzik okuyacağım lise 2 artık hani matematik falan, o zaman biliyorsunuz bu üniversite sınavı çok önemli şeyler ülkemizde. Ondan sonra yani bir işte yok sen işte eczacı olacaksın, cart olacaksın, cürt olacaksın derken ben dedim müzik yapmak istiyorum falan. Olmaz dediler, ikisine birden gir, annem şey yapıyor falan. Abimde de çok büyük yetenek vardı, o da kendi kendine trombon çalmayı öğrenmiş, şey, kulağı neredeyse absolüte yakın bir insan falan.
O zaman sonra... anne ve baba ya da diğer kuşak akrabalardan şey var, müziğe yatkınlık var.
Var var. Sanatçı yani herkesin bir var. Merakı, ilgisi var.
Müzisyen ondan sonra var mı ailede?
Yok. Ailede yok. Yok.
Ama herkes çok iyi.
Amatör olarak ama ilgileniyor, evet. Şey yapıyor. Abim bayağı işte gençliğinde çalmış etmiş. Bandolarda orada burada davul çalarmış falan filan. O tabii destekliyor, ne yapıyorsa yapsın çocuk, ne yaptı karışmayın falan. Ondan sonra sınavlara işte girdim ben. Fakat sınavlara, bu Bilkent Üniversitesi sınavlarına ben tek başıma geldim. Hani gizli gizli gireceğim.
Kimsenin
ben
haberi yok.
Pek de ümitli değilim falan.
Ailede ilgi alaka var ama amatörce yürütmek istiyorlar.
Bir komşumuz var.
Her zamanki gibi da tipik Türk ailesi gibi doktor ol, mühendis ol.
Aynen, aynen.
Ama onu da
eski,
yürüt.
Eski kuşak. Bir Sara Hanım vardı. Sara Şatan'a şimdi. O beni dinledi. Çok yardımcı oldu. Hacettepe'ye gel, öyle yap, böyle yap. İşte mahkemeli yaşını küçültelime kadarlara. Ondan sonra
okula
sağ
girebilmen
olsun.
İçin.
O derece bana ön ayak oldu. Kızı işte Bilkent sınavlarını araştırdı falan. Öyle ben.
Bu yardım da genelde çok yetenekli kişilere yapılıyor efendim, değil mi? Hani mesela daha az yetenekli olsanız böyle bir şey yapılmaz.
Bilmiyorum artık. Ama yani o onların iyi niyetindenmiş.
Biz biliyoruz efendim ya. Çünkü müzikte iz bırakanların konuğusunuz, o yüzden çok iyi biliyoruz. Çok ne kadar başarılı olduğunuzu sizi takip ediyoruz. Duyuyoruz isminizi, dinleyicilerimiz de duysun istedik. O yüzden konuk ettik, neyi ettiniz.
Sağ olun.
Sonra konservatöre nasıl, girişiniz nasıl oldu?
İşte sınava girdik falan. O zaman jüride bizim büyük korno hocalarımızdan Mahir Çakar falan da var.
Evet. Buradan
i̇şte
selam.
Sınavdan çektik. Evet, ondan sonra işte tebrikler dedi, seni aldık. Ben de yüzsüzlükle hala iyi de burs vermezseniz bir anlamı yok ki falan gibi laflar.
Sonra neydiyse. Tabii burs önemli.
Önemliydi tabii. Bir şekilde işte o da oldu. Ben hiç ümitli değildim, hani kimler var benim bana mı kaldı falan. Sonra aynı gün benim işte üniversite sınavından, artık üniversite sınavını, bu sınavı kazandığım belli oldu. O pazarda üniversite sınavı var. Ben artık nasıl sallıyorum cevapları falan, ne olacak ondan sonra. Hasbelkader eczacılığı da kazandık. Şimdi aynı günmüş kayıtları.
İnanmıyorum.
Ankara eczacılığı.
Şimdi annem... eczacılık
annemle bir yani atıyorum 0.3 buluyorum. Şey, seçeneklerde 30 var, kesin 30'dur falan.
Tabii şimdi yani bizi dinleyen gençlerimiz şeyler... asla böyle yapmasınlar tabii.
Evet.
Ama başarıyı ve yeteneği anlatmaya çalışıyorum. Hem sayısal yönden hem de müzik açısından. açısından evet. Değil
ya
mi?
Ya işte hani o tabii yılların birikimi MF okuyup şeyle geldikçe falan doğru. filan. Neydiyse aynı günmüş kayıtları. Şimdi konservatuvar yani Bilkent'in kaydıyla Eczacı'nın kaydı aynı gün. Annem dedi ki önce dedi şeye gidelim Ankara Üniversitesi'ne. Hayır dedim yol üstü önce Bilkent'ten geçelim.
Çok güzel. Şurada Nuri'yi verelim.
Allah'tan yani o da. Onu evet. Ben hani bilmiyordum. Ondan sonra gittik diplomayı Bilkent'e verdik. Dedik ki ya işte Ankara Üniversitesi'nde söyleriz öyle böyle. Diploması kayıt yapmıyorlarmış.
Ya.
Ondan sonra. Tabii öyle. Tabii annem. Kazığı yedi orada. Yapacak bir şey yok. O bir sene falan söylendi ama keşke işte ikisine olmuyor ki öyle bir şey. Nerede? Tabii. Gel zaman git zaman böyle devam etti işte. Kompozisyon bölümünü kazanmış oldum. Elhan Hoca'yla ondan sonra Elhan Bakyan abla çalıştım. Çok değerli şeyler öğretti. Zarife Hanım vardı. Rahmetli oldu. Büyük bir hocaydı armoni için falan. Ondan sonra işte çok şanslıydım yani hem çok iyi bir döneme denk geldim hem sınıf arkadaşlarım çok iyi insanlardı. Ondan hala da görüşürüz çok samimiyizdir. Böyle bir yolculuğa girmiş olduk diyeyim.
Evet Bilkent'te böyle bir aynen yolculuk öyle. Başladı.
Bilkent
bittikten sonra yüksek lisans için işte adettir yurt dışına başvuralım falan. Ondan sonra Fransa'da küçük Gayer diye bir kasabada tam böyle İsviçre sınırında yani Cenevre'ye komşu bir yerde bir müzik okulu vardı.
Ha bu arada sözünü unutma daha şeflik yok. Yani kompozisyon da ilerliyoruz.
Tabii kompozisyon ama şöyle bir şey bir taraftan da merak ediyorum. İşte partitür okuma çalışıyorum kendi kendime.
Yok resmi bir, anlamda sorun. Yani yok, resmi anlamda daha şefliğe adım atmadık.
Yok hayır hiçbir şekilde ama... dersimiz vardı bizim. Bujor Hoynik geliyordu. Ondan sonra bizim hem kontrpuan dersimize geliyordu. Böyle hani çok da ilgilidir o gençlere karşı hep takip eder. Ben de merakımdan bahsettim. Zannederim 98'di. BSÖ ile bir konseri varmış. Orada da işte Ravel'in ünlü o pavanı. Bunu dedi çalış gel. Ben sana dedi orkestrayı bizim tabirimizde bir tur vereceğim dedi. Yani bisiklet alırsınız
böyle bir tur binebilir miyim gibi. Bir tur yönetebilir miyim?
Aynen. İşte şey yaptık da bir heyecan fırtınası çalıştık gittik. Tabii kötü mötü bir şeyler yapmaya çalıştık. Sağ olsun o çok öne yakın. O ilktir yani. Ondan sonra bu işte güzel bize çok zevkli değişik bir dünya. Yani yazmak başka bir şey ama hani onu gerçeğe ve uygulamaya çevirmek çok daha tabii başka ki. Bir fikir.
Şimdi diğer kısma geçmeden önce hemen bir müzik dinleyelim mi?
Tabii. Şeflik dedik.
Şeflik dedik.
Sen anons eder misin Orhun'cum?
Orhun dedik. Evet. Orhun, ne dinleyeceğiz Orhun, şimdi?
Ne dinleyecek? Ne dinleyecek bize?
Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası ile onun hikayesini anlatırım size birazdan.
Geleceğiz oralara.
2012 tarihinde yaptığımız bir pek çok destekle yaptığımız onu da anlatırım yeri gelince kayıttan Mozart'tan Saraydan Kız Kaçırma Üvertürünü dinleyebiliriz.
Peki. Dinliyoruz efendim. Evet, bu muhteşem eserden sonra.
Bu eserle ilgili bir hikaye anlatacaktın. Yani hep bununla ilgili anlatırım demiştim biraz önce.
Ya işte herhalde bu şeyle şefliğe başladıktan sonraki dönem o kısımla
Evet.
ilgili. Şey oldu işte ben Fransa'dan döndüm. Şimdiki eşimle işte beraberiz o zaman falan. Çok uzatmak istemedim geri döndüm. Burada tekrar yüksek lisansa başladım kompozisyondan. Ama tabii o saate kadar birikimle ilgili yani bestecilikle ilgili çok ciddi şüpheler oluşmaya başladı benim kafamda. Nasıl diyeceksiniz? Şöyle yazdığım şeyin samimiyetine inanmamaya başladım. Yani müziğin temelde. Çünkü hani akademik bir dille yazmanız gerekiyor kabul görmeniz için diyeyim. Tabii başkaları için başka çıkışlardır ama benim hayatım için böyle oldu. Kimlik olarak bir bunalıma düştüm besteci olarak. Hani Türk kimliği o kültürün getirdiği birikim ama bunun karşısında bambaşka bir kültürden gelip davranma güdüsü, çok fazla İngilizce, ne bileyim bir Eurosantik bakış açısı besteciliğin içerisine. Kendi orijinal sazlarınızı tanımıyorsunuz. Ne bileyim halk müziğinizden çok az haberdarsınız. Buna karşı bir şeyler de yapmaya çalıştık arkadaşlarla ama işte ne bileyim seminerler düzenledik. O zaman da TRT sanatçıları vardı. Bize hani gelip gidip Türk müziği sazlarında yardımcı oldular,
Evet,
tanıttılar
çok
falan.
değerli sanatçıları var
Ondan
TRT'de.
sonra fakat yine de hani o samimiyeti bulamamak beni yazma konusunda ciddi tereddütlere düşürmeye başladı. Öyle olduktan sonra ben hani daha fazla müzik yazmak istemediğime karar verdim. En azından bu kimlik bunalımıyla beraber. Şeflik şöyle bir avantaj sağlayacaktı bana. Hem müziği tüketebilecektim yazılan şeyi. Hem nasıl diyeyim sahanın öteki tarafına geçerek hani yazmak başka bir iş, yalnız bir iş, biraz teorik bir iş çoğu zaman çünkü biliyorsunuz yazdığınız şeyleri çaldırmak sorun oluyor. Ama başka bir şeyin uygulatıcısı olmak size bambaşka bir perspektif kazandırıyor. Şimdi atıyorum ben klarnet için bir şey yazsam kendi kafama göre pek çok iddiam olacak ama siz bu işin duayeni bir insan olarak baktığınızda benim neyi ne kadar anladığımı, ne yaptığımı böyle cam gibi görebileceksiniz. Bundan bahsediyorum. Hani şey bir oyun için de geçerli şüphesiz.
Evet.
Ondan sonra bu benim için daha ilgi çekici olmaya başladı.
Evet. Öteki türlü dediğiniz gibi yani olaya çok hakimiyet gerekiyor. Bırakın çalgılara tek tek özelliklerine hakim olmayı. Olayın bütününe, o kültürün tamamına asgari
Evet.
düzeyde de olsa bir bilgi birikimi, bir hakimiyet gerekiyor
Yani
ki
onun
onu şeye dökeceksiniz yani yazıya
ya
dökeceksiniz.
işte onun
Kalıcı
dışında
bir hale getireceksiniz.
teknik olarak ustalığı bir tarafa yani ontolojik olarak da ben bir sıkıntı yaşadım. Ben
Evet.
şey Jean Baudrillard'ın o simülasyon felsefesinden çok etkilenmiştim. Artık hani ne yaparsanız yapın her şey mış gibi yapmaktır diyor kabaca. Modern toplumun gideceği bir yer yok diyor şu anda. Hani sanatı da bunu bu anlamda çok iyi, çok sert iyi demişim, yargılıyor. Bu bağlamda ben ciddi soru işaretleri yaşadığım için hani oturup bir şeyi uygularken en azından bir müze bekçisi gibi hissetmeye başladım kendimi. Çünkü eskiden gelen bir gelenek nasıl müzelerde heykelleri sergiliyorsunuz ama bu biraz donuk bir şey olmaya başlıyor. Ama müziğin bir avantajı vardı çünkü belli bir zaman içerisinde olup biten bir şey ve her seferinde tekrar yenilenen bir şey. Atıyorum bugün işte Mozart çalarsak yeni bir şey keşfedebiliyoruz, başka bir yön bulabiliyoruz, bir şey yapabiliyoruz. Ama tabii ki benim takıntım bunun evrensel olmasıyla ilgili değil de bunun her seferinde meditatif bir eylem halinde sahneye konulmasıyla ilgili. Daha doğrusu ben seyirci için müzik yapmıyorum. Aslında bizim bütün birlikteliğimiz belki tiyatroda da öyledir. Aktörlerle beraber, aktrislerle beraber sahnede bir şey yapmak aynı anda ve kendiniz için oyun yapmak gibi zevkli kılan o geliyordu bana. Yani
Eğlendiren tarafı ve yaratı kısmı aslında bizi ilgilendiriyor. Yani bizi
ya bir
tatmin ediyor diyelim.
sinerjisinden bahsedeyim. Yani siz değişik bir ruh haline giriyorsunuz. Başka bir eğer iyi bir
Tabii.
topluluksa giriyorsunuz. Ama seyirci sizi sadece o an izliyor ve gerçekten bunu yaparken o anda izleyici çok edilgen olduğu için doğası gereği.
Evet.
Bunu siz pek önemsemiyorsunuz ama oradaki bütünsellik ve enerji akışı zaten herhalde sanat için bir beraber kolektif sanatlar için böyledir. Çok daha çekici hale getiriyor.
Kesinlikle.
Özellikle bu bağlamda şeflik kariyerinden sonra gençlik orkestralarına daha çok ilgi göstermemin sebebi de o. Bunu hasbelkader keşfetmiş oldum. Çünkü bir insan kendini tabusuz, hani profesyonelliğin getirdiği tabular olmadan ortaya koyma çabası içerisindeyken
Zorlama yok,
oluşmamış
değil mi?
duvarları
İçten geliyor, daha
sonsuz
yetenek.
ufuklara doğru açabiliyorsunuz.
Evet.
Böyle olunca çok büyük bir sinerji
Evet,
meydana
şimdi
gelebiliyor.
onu araya girmek istiyorum ben. Şeflik kariyerinizi devam ettikten sonra ya daha doğrusu bir süre sonra hakikaten gördüğümüz şeydir. Gençlere yöneldiğiniz. Onu evet. görüyoruz. Gençlik orkestraları. Bu ülkemizde aslında birazcık ihmal edilmiş bir konu gibi Doğru. düşünüyorum.
Ve ne kadar çok önemli.
Çok önemli, çok Tebrik eğitici. Yani gerçekten. Tabii bir de eğitici tarafınız da var ya. Bunun da avantajı var. Hocalık var. Bunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Başkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Sayın Orhun Orhon. Evet. Gençlik orkestralarından bahsedelim. Bu açığı, daha doğrusu bu eksikliği gördüğünüz için mi bu yola girdiniz yoksa? Demin söz ediyordunuz bir parça.
Hasbel kadar diyeyim. Yani eğitimim sırasında şöyle bir şans oldu. Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası'nda beraber Işın Bey'in asistanlığını, Işın Metin'in o zamanki şefinin asistanlığını yapmam teklif edildi tarafından. Ben de tabii ki benim için büyük bir şans. Gel zaman git zaman beraber çok iş yaptık. Arkasından o yoğunluğu artınca artık bu orkestrayı bana devretti diyeyim. Bu da benim için işte işi laboratuvarında öğrenmek için. Pratikle kendimi geliştirmek için aslında çok büyük bir avantaj oldu.
Çok şey öğreniyor insan değil mi hoca olunca
en da? En iyi yöntem öğretmektir evet, herhalde bir şey öğrenmek evet. için. Yani onu fark ettim. Hele bir de bir şefin, ben diyorum ya çok şanslıydım. Diğer arkadaşlarım bu kadar şanslı değildi. Ben hemen laboratuvarımı buldum diyeyim. Yani kimse bunu yapamaz ve bizim enstrümanımız da orkestra. Evet çok hata yapıyoruz çünkü çok fazla böyle girdisi olan bir alan orkestra şefliği. Biraz anlayış da bekliyoruz gençler olarak profesyonellerden. Çünkü çok hataya açık bir alan. Çok fazla algı istiyor. Yani bir anda her şey sarpa sarabilir. Yani bir tabii. toyluk varsa çözmek daha zor oluyor ama zamanla tabii ileri gitmesi beklenecek.
Tecrübeyle birlikte. Bunlar da geçecek.
Tabii. Gençlik Orkestrası'nın bana böyle bir katkısı oldu. Diyebilirim ki ben oradaki öğrenciler şimdi çoğu meslektaşım oldu artık beraber. Onlar sayesinde var olabildim. Bu bir gerçektir. Şimdi hala hep beraber görüşüyoruz. Başka projelere devam ediyoruz. Ama şunu da fark ettim. İşte bizim ülkemizin yaklaşık herhalde nüfusunun %70 kadar 35 yaşın altında. Ve bu insanlar için hemen hemen hiç proje yok. Hele 80 milyon nüfusu olan bir ülkede işte ne bileyim deminki orana vurursanız müzikle ilgilenen, bununla ilgili bir şeyler yapmak isteyen müzik derken yani Batı Doğu ayırmadan söylüyorum. Yani isterseniz bir bağlama topluluğu deyin, isterseniz bir sevim, isterseniz bir koro deyin. 6 milyonluk şehirde bile o kadar az ki. Hani bırakın diğer şehirleri. Bu kabul edilebilecek gibi değil. Yani bu bir yozlaşmadır.
Çok üzücü bir şey evet gerçekten. Evet.
Yani pek çok spor için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yüzmede, yelkencilikte her şey için. Kayak için de şurada işte bizim Ankara'da dibimizde Elmadağ var. Kaç tane genç çocuk kayak yapıyor. Biz bilmeyiz belki çevremizde. Ya bunlar korkunç şeyler. O yüzden ben gençlik orkestraları anlamında kendi alanım açısından bir motivasyon buldum ve olabildiğince kendimce bir boşluğu doldurabilmek çabasına girdim diyeyim. Tabii yeterli mi yetersiz. Hani hepimizin imkanları ortada. Keşke çok daha fazla, çok daha profesyonel, çok daha destek görerek bu işler yürüyebilse.
Evet keşke.
Şimdi ilk anladığım kadarıyla başladığın şey daha bir kurulu düzen gibi idi. Ama ondan sonra kendi çabanla yaptığın şeyler var. Yani kurduğun evet. cansiperhane çocuklarının koştura koştura geldiği ben Aynen orkestraları öyle. Biliyorum. Hiçbir zorunlulukları olmadığı halde koştura koştura hafta sonlarını verip amatör bir ruhla çıkan ve daha sonra bazı sanıyorum hamiler evet. de bulundu.
Evet.
Bir oluşumlar içerisinde. Onlardan söz edebilir misin?
Bu işte Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası'nın doğuşu demin kaydında dinlediğimiz ondan sonra. Ben bir masterclass kazandım asbel kadar. Kurt Mazur'la aktif bir masterclass. Orada da işte bu Strauss'un ünlü Till Eulenspiegel'i eserlerden bir tanesiydi. Orada onu yönetemedim fakat sonradan bir şey oldu. Ya ben bunu nerede yaparım, nasıl yaparım falan. O zaman Bilkent Gençlik Öğrencimle konuşuyorduk. Hocam dedi biz orkestra toparlayalım yapalım dediler. O zaman dedim siz toparlarsanız ben yönetirim.
Yani bir orkestra bütün toparlamak kolay bir iş değil. Asgari 45-50 kişi.
O zamanki orkestra daha da kalabalıktı. Yani. 80 kişi falan vardı.
Of, ne güzel.
Sonra dediler ki biz toparlayalım. Böylece işte şimdi Ankara'nın içerisinde olduğumuz için yani Bilkent'teki öğrenciler o zaman Bilkent biraz daha kalabalıktı. Hacettepe Üniversitesi'ndeki arkadaşlarıyla konuşmaya başladılar. Böyle böyle bir şey var. Çalmak ister misiniz? Olur mu? Olmaz mı? Onlar tamam dediler. Benim kendi yaş kuşağımdan arkadaşlarım destek verebileceklerini söylediler. Tamam, biz zevkle geliriz dediler. Benim eşim bile çaldı orkestranın içerisinde. Tabii para yok, pul yok, bir şey yok. Sağ olsun, o zaman işte Hacettepe bütün öğrencilerini verdi, Bilkent salonu verdi konser
tamamen
için.
Tamamen gönül işi oldu.
Tabii tabii, böyle bir şey başladı. İşte konseri yaptık, ben şimdi çıkacağım sahneye. 2-3 dakika var konserin başlaması. Beni aldı mı bir stres?
Hadi bakalım.
Şimdi hiç alışık olmuyor. Sen dedim ne yapıyorsun? Allah senin cezanı versin. Senin haddine mi böyle işler? Bir de Strauss'u koydun. Rezil.
Ama ne güzel
şimdi
bir konserdi o.
Yani çok güzel
ve
bir
muhteşem eserdi. Bir konserdi. Ben hatırlıyorum sevgili dinleyiciler. İnanın bu kadar keyifle, bu kadar üst düzeydi. Yani profesyonel düzeyde bir konserdi. Yorumlar bu kadar olgun olabilir. Adı Gençlik Orkestrası. Yaş ortalaması 14-15, bilemediniz 16. Ve bu kadar olgun yorumlar olacak iş değil. Ama bu da senin başarın, çok takdire şayandır. Verdiğin enerji, çocuklarla kurduğun o frekans, ben bunu görüyorum.
İşte herhalde
sen olması zaten mümkün.
Şeydir herhalde, teşekkür ederim teveccühünüz diyeyim, ama şey herhalde, yani benim herhalde tek yapabildiğim şey belki onu bir aile geleneği olarak görmek oldu. Belki işte Türk hani kültüründen gördüğümüz bir şey, eskiden şimdi yok ama hani mahallede bir büyük vardır, hatırlıyorum hani maç organize eder, çocuklara bir şey yapar, bir hani o sahada bir kale kurarlar falan filan. Ben öyle büyüdüğüm için en azından hani kendi çevremde. Onu da kendi hani daha küçüklerime yansıtabilmek ya da hani hep beraber bir ruh kurabilmek istediğim bir aile gibi. Tabii sizin hatalarımız da olmuştur, o ayrı konu ama zannederim arkadaşların da hoşuna giden herhalde ya da en çok motive olmalarını sağlayan şey o olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü bunu benim dışımda tenzih ederek kendimi için söylemiyorum ama özellikle sanat eğitimi alan çocuklar çok yalnızlar. Çok yalnız bırakılmış durumdalar. Hı hı. Çok az destek görüyorlar. Ne bileyim, bir keman çalan çocuğu şimdi böyle elinde kemanını görüyorsunuz. O bile ya babasının bir emekli maaşı ya bir araba satılmış onun için ya bir şey olmuş. Ne belgesi var, ne şeyi var.
Ne zorluklarla.
Ne sigortası alınmış, var. Yani başı dönüp düşse dahası yok.
Evet.
Yani hiçbir güvencesi olmadan bu aileler bunu yapıyor. Bir de bizde yanlış bir anlayış var. Avrupa'da hep yüksek ve üst düzey gelirli ailelerin çocukları bu işlere girerler. Dolayısıyla bunu kompanse etmesi kolaydır. Ama Türkiye'deki fraksiyona baktığınızda orta ve alt seviye insanlar çocuklarını daha çok sanata yönlendiriyor. Bence eğitimcilerin tedbir alması gereken hani sosyoekonomik durumlardan bir tanesi de bu. Her an her şeye, ki pahalı bir sanat. Ne yazık ki yani bu enstrüman sağlanması, kıyafetinden kostümünden tutun da hani belli ihtiyaçlarına kadar meşakkatli. Evet. Evet. Bir violonseliniz olsa iki bilet alacaksınız her
yere. Yani doğru doğru.
Bir taraftan böyle bir şey var. Bu çok basit bir örnek ama.
Küçük bir ara verelim mi?
Tabii
küçük
ki.
Demeyelim, pardon. Aranın daha doğrusu süresini bilmiyoruz. Müziğin süresiyle paralel. Bir laf vardır ya, lafını balla kestim. Lafını müzikle keseyim. Şimdi ne dinleyelim?
Şimdi yine Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası'yla yaptığımız o kayıtta sağ olsun, hatta onun Tom Marsali'ni de Erkin onayı yapmıştı.
Erkin'e buradan çok selam. Tatilden Kemancı, önce konuğumuz oydu.
Dostumuz müthiş kulakla bize çok yardımcı oldu yani her türlü. İşte babası Ersin Onay ve Vanlı Vakfı bizi çok desteklemişti o ara. Sağ olsunlar, sahip çıkmaya başlandığı dönem Ankara Gençliği'nin en cansiperane bize destek olan insanlardan birileriydi. Şimdi Beethoven'ın 7. senfonisinin 1. bölümüyle zannederim devam edebiliriz.
Devam edelim. Dinliyoruz efendim. Ludwig van Beethoven'ın 7. senfonisinin 1. bölümü. Ludwig van Beethoven'ın 7. senfonisinin 1. bölümünü dinledik. Bu muhteşem besteci, muhteşem eser. Evet, bundan sonraki planlar, programlar, projeler neler var Orhuncuğum? Gençlerle ilgili gerek kendi çalışmaların, Başkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisin, tekrar yineleyelim burada. Neler var, neler yok önümüzdeki dönemlerde?
Yurt dışında konserler olacak mı? O çok önemli. Buradan bizi dinleyen yurt dışından sevgili dinleyicilerimiz de duymuş olurlar. Nereleri evet. ziyaret edeceksiniz, gideceksiniz?
Böyle projeler var.
O muhteşem müziğinizi hangi ülkelerde paylaşacaksınız?
Yakın ya da uzak tarihlerde.
Yani pek çok şey düşünüyoruz. Hı hı. Bu sürecin içerisinde işte bize daha sonradan Sevda Cenap Anıt Müzik Vakfı destek oldu. Önce onların bünyesinde bir Müzgender diye, müzikle yaşayan gençlik derneği adında bir dernek kurabildik. İşte orkestrayı oradan destekliyoruz artık.
Tabii bu hep maddi destek gerekiyor bu
maalesef,
işler için ne yazık
maalesef. Şimdi şey oldum artık, ben böyle orta ölçek küçük kurumların siz ne vergi veriyorsunuz diyorduk. Biz gerçekten yani pidecisten şeyine girip hani ayda 50 lira veririm ben size makbuz veririm gibi şeylerin peşine koşmaya başladım artık.
Tabii, yani
çünkü
yani.
Şey olmayacak artık, gidip de büyük bir şirket bize sponsor olsun da biz şey yapalım falan. Tam tersine bu hani nasıl diyeyim yani halkın kültürü, halkın hakkı ve halkın aslında dahil olması gereken bir şey, ne bileyim bir Greenpeace gibi artık yani bir lira bile olsa şey yapsalar bunların hepsi çocuklara kâr. Çünkü hep biz yardımı başkasından bekliyoruz. Kimse hani taşı elin taşın altına koymak istemiyor ya da o refleksimiz köreldi. Şartlar dolayısıyla belki dedim ama başka da çıkışımız yok gibi geliyor. Evet. Neydiyse bu bazda o dernekte işte belli faaliyetler yapmaya çalışıyoruz. Dernek vasıtasıyla Jeunesse Musicale'in Türkiye temsilcisi olabildik. Onun işte uluslararası toplantılarına gidiyoruz falan. Şimdi sıkıntı...
Jeunesse Musicale'den biraz söz edelim, sevgili dinleyicilerimiz bilmeyebilirler.
Bu yaklaşık böyle 70-80 senelik bir çok uluslu topluluk ve her katmanda, her toplumun içerisinde müzik eğitimini, müzikle rehabilitasyonu, işte müziğin ve sanatın yoluyla insanların ve gençlerin özellikle hayatını daha zenginleştirmeyi hedef alan bir topluluk
bir kurum.
Ve Türkiye'nin de bunun parçası olması çok iyi. Belli anlamlarda büyük avantajları da var. Şimdi buraya girmekle beraber pek çok ortak projeye açılabiliyoruz ondan sonra. Daha da güzeli, şimdi biliyorsunuz dünyadaki ekonomik durum yavaş yavaş Avrupa'da da artık orta sınıfa karşı bir tehdit ortaya çıkması, özelleştirmeyle beraber onlar da ne yapacağını şaşırmış durumda. Ve aslında Türkiye'deki hani zengin dinleyici ve hala klasik müziğin gördüğü büyük ilgi. Çünkü hala egzotik bir zevk olarak biz bunu kendi kültürümüzden gelmediği için karşılayabiliyoruz. Ve izleyicisi de çok genç yaşta Avrupa'nın tersine. Buraya aslında pek çok insanı çekebiliriz. Yani bizim oraya gitmemizden ziyade buraya insan çekip burayı bir merkez haline getirebilmek zannederim daha kalıcı bir çözüm.
Muhteşem bir şey oluyor. Öyle
daha
olursa.
Kalıcı bir çözüm. Şimdi bu takım bu konuda çalışmalara devam ediyoruz. Belki festival konserine işte çeşitli ülkelerden beşer beşer kişi alıp bu gençlik orkestrasını uluslararası bir orkestra haline getirmeye çalışacağız. Benzer ortaklıklara bakacağız. Şimdi birkaç arkadaşımla beraber Antalya Festivali içerisinde konser yapacak olan bir orkestra oluşturma çabamız var. Filarmoni Antalya'da altında. Bunun dışında Filarmoni Ankara diye başka bir topluluk oluşturma çabamız var. Yani her yerden işte bacadan, kapıdan, delikten, pencereden.
Yeter ki isteğin hayal etmek başlangıçtır.
Girmeye
çalışıyoruz. İyi ki varsın, iyi ki bu işi yapıyorsun. Şimdi ne dinliyoruz?
Şimdi yine o zaman Beethoven 7. senfoninin o çok bilinen, çok sevilen ikinci bölümüyle devam edelim.
Dinliyoruz efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Orhun Orhon stüdyomuzdaydı. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Çok güzel bir program oldu bence.
Harika program oldu. Aslında konuşacak daha çok şeyler var.
Çok şeyler
bir program
var.
Daha yaparız. Ümit ediyorum.
Dinleyicilerimiz sizinle tanışmış oldular. Tanıyanlar elbette ki var. Tanımayanlar da Orhun Orhun'u tanımış oldular.
Çok teşekkür ederim.
Müzik hayatınızda nice başarılar diliyoruz.
Çok sağ olun.
Sizi takip etmeye devam edeceğiz. Tekrar programımıza bekliyoruz. Dinleyicilerimizle buluşturacağız inşallah.
Çok sağ olun. Yani benim için de çok önemliydi buraya gelmek. Yani sadece kendi adıma değil, işte bu gençlerle beraber yaptığımız işlerin.
Evet. Ben onlar adına da çok teşekkür ediyorum.
Yani bir platformda taşınması ve seslerini duyurabilmesi o kadar önemli ki. Evet. Çünkü dediğim gibi böylece o yalnızlık veya yalnız hissetme azalıyor yavaş yavaş. Çok
sizin zengin donanımlı müzik donanımınızın dışında bu kişiliğiniz de sanırım onları cezbediyor ve çekiyor. Ne mutlu diyelim size.
Sağ olun, çok teşekkür ederim.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, haftaya yine tekrar sizinle birlikte müzikte iz bırakanlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim, müzikle kalın. Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.